11. ayrım. Windows'la tanışıyoruz. Sayfa 85. 1998 yılına kadar bilgisayarı DOS işletim sistemiyle kullandık. Bu, komutların yazılarak verilmesi esasına dayanan eski bir sistemdi. Gören kullanıcılar çoktan grafik tabanlı görsel öğelere dayanan Windows işletim sistemine geçmişlerdi. Bu yeni sistem eskisine göre kullanıcılara çok daha geniş olanaklar sunuyordu. Ekrana okuyan özel programlar yeterli olmadığı için çıktığı ilk yıllarda Windows'u kullanamadık. Bu bizimle gören kullanıcılar arasında bir standart farkı oluşturuyordu. Örneğin Selim'le ben iş yerinde raporları eski sistemle hazırlayıp bastığımızda ancak bilgisayardan çok daktilo yazısını andıran bir çıktı alabiliyorduk. Bu durumda zorumuza gidiyordu. Yeni sisteme uygun ekran okuyucu programların ülkemize gelmesiyle birlikte 1998 yılından itibaren Türkiye'deki görmeyen bilgisayar kullanıcıları da Windows'la tanıştılar. Bu çok önemli bir adımdı. Böylelikle görmeyen ve gören bilgisayar kullanıcıları arasındaki çağ ve standart farkı ortadan kalkmış oluyordu. Artık biz de görenlerle aynı programları kullanma olanağına sahiptik. Onlarla bilgisayar boyutunda aynı dilden konuşmaya başladık. DOS'a göre çok daha yeni ve gelişmiş bir işletim sistemi olan Windows'la çalışmak, kullanabildiğimiz program sayısını ve bilgisayarla yapabildiğimiz iş çeşidini artırıyordu. Körlerin bilgisayar kullanımına yönelik eğitim çalışmaları, sayfa 86. Bir misyon yüklendiğiniz zaman üşenmeye ya da yakınmaya hakkınız yoktur. Bildiklerinizi paylaşmaktan, o konuda yoğun çalışmalara girmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Yetinmeyi de bilmezsiniz doğal olarak. Belediyeden emekli olunca zamanımın önemli bir bölümünü düzenlediğim bilgisayar kursları aldı. Bu kurslar bilgisayarı öğrenmek isteyen görme engelli başka arkadaşlara hizmet götürmenin bir yoluydu ama sınırlı bir yol. Yurdumuzun büyük bir bölümünde bu konuda hizmet veren bir kurum bulmak olanaksızdı. Çoğunluğa ulaşmanın yolu bir eğitim seti oluşturmaktı. Gerekli bilgi donanımı ve materyalini hazırlamam 15 ay sürecek yoğun bir çalışmayla gerçekleşti. Sonunda görmeyenler için sesli Windows eğitim seti adıyla 30 saatlik bir kayıt ortaya çıktı. Programcı arkadaşım Hasan Özdemir bu kayıtları pratik bir biçimde dinlemeyi sağlayacak Türkçe konuşan bir yazılım hazırladı. Eğitim seti böylelikle ortak bir çalışmayla 2005 yılı başlarında görmeyenlerin hizmetine sunuldu. Şu sıralar bir görmeyenin kullanabileceği tüm programların uygulamalı olarak anlatılıp açıklanacağı ileri düzeyde yeni bir eğitim seti hazırlama çalışmasını sürdürüyorum. Bu kayıtların bir bölümü Kültür Bakanlığı'nın sitesindeki Görme Engelliler sayfasına da kondu. Böylece sesimi bilgisayar eğitim kaset ve CD'leriyle Türkiye'nin hatta dünyanın en uzak köşelerine dek ulaştırabiliyorum. Bu kaset ve CD'ler aracılığıyla hiç tanımadığım yüzlerce görme engellinin evine konuk oluyorum. Onlarla bazen saatler süren telefon görüşmelerinde zihinlerinde oluşan soruları cevaplıyorum. Aslında bu cevapların hepsi CD'lerde var. Ben bu eğitim setlerini biraz da bu tip sorularla karşılaşmamak için hazırlamıştım. Fakat sonuç bunun tersi oldu. Daha çok telefon, daha çok soru. Tabii ki bu ilgiden yakınmıyorum. Ancak diğer çalışmalarıma ayırmak istediğim zamanın büyük bölümünün zaten cevapladığım soruların tekrar açıklanmasıyla geçmesine de üzülmüyor değilim. Körlerin aydınlanma devrimi, Braille ve bilgisayar, sayfa 87. Bize göre görmeyenlerin aydınlanma dönemindeki ilk adım kabartma yazıdır. Geçmişte önce Latin harflerinin kabartılması düşünülmüştü, sonra bunların simgesel kabartma noktalarla yazımı. Bir Fransız subayı ordu için 12 noktalı gece yazısı geliştirmişti. Gerçi amaç körlere kolaylık sağlamak değil, bu yazım sistemini savaşlarda gece yapılan haberleşmede kullanmaktı. Gece yazısı, ne ilginç değil mi? Başkaları düşünülerek yaşama geçirilmiş ama sonuçta bizim işimize yarayan bir proje. Niyet farklıydı ama kendisi de kör olan Fransız eğitimci Louis Braille bu küçük buluşu görmeyenler için büyük bir adıma dönüştürdü. 1824'te henüz 15 yaşındayken 6 noktalı matris sistemini hazırladı. 1837'de geliştirilmiş biçimiyle yayınladı. Sınırlı bölgelerde ele alınan alfabe, onun ölümünden 2 yıl sonra 1854'te resmen kullanılmaya başlandı. Bize gelmesi için de aradan bir yüzyıl daha geçmesi gerekecekti. Dipnot, bu bölümde Ana Britannica cilt 4 kaynak olarak alınmıştır. Dipnotun sonu. Braille alfabesine geçişimizdeki yavaşlığın aksine ülkemizde görmezlerin bilgisayar teknolojisine adaptasyonu daha hızlı oldu. Bize göre aydınlanma sürecinin ikinci ayağı görmeyenlerin bilgisayar kullanmaya başlamasıdır. Teknolojideki bu gelişme görmeyenlerin en büyük ihtiyacı olan bilgiye ulaşabilme sorununu çözdü. Konferans konserler, sayfa 88. İnsanlara ne kadar çok yolla ulaşabilirsek, görenleri ve görmeyenleri o ölçüde bilgilendirme şansımız olacağını anladık. Bu amaçla yaşamımıza Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Yavuz Koca Ömer'in düzenlediği lise konferansları girdi. Koca Ömer bu konuda büyük çabalar sarf etti. Ayrıca Bakırköy Görme Özürlüler Derneği'nin Avrupa Topluluğu tarafından desteklenen bir projesi kapsamında çok sayıda ilköğretim okuluna da gittik. Toplantılarda öncelikle engelli doğmanın ya da sonradan engelli hale gelmenin yaşamın sonu olmadığını vurguladık. Engellilerin de herkes gibi bir hayatı olduğuna, onu farklı görmenin, yaşadığımız toplumdan soyutlamanın yanlışlığına dikkat çektik. Konferanslara dizüstü bilgisayarımızla gittik, görmeyenler için geliştirilen kabartma alfabeyi, sesli saatleri ve benzeri araçları tanıttık. Beyaz bastonda nasıl yürüdüğümüzü uygulamalı olarak anlattık. Her konferans sonrasında soru yanıt bölümü bitince öğrencilere kendi beste çalışmalarımızdan örnekler vererek küçük bir müzik dinletisiyle etkinliği süsledik. O nedenle biz bu tür sunumları kendi bulduğumuz bir ifadeyle konferans konser olarak adlandırıyoruz. Konferanslarda ilginç sorularla ve yaklaşımlarla karşılaştık. Örneğin 2005 Nisan ayında Özel Işık Koleji'nde verdiğimiz konferans konser sonrasında 9. sınıf öğrencileri duygu ve düşüncelerini yazdılar. Buraya onlardan birkaç alıntı yapmak istiyoruz. Ülkemizde çok sayıda engelli insan yaşamla ve uygunsuz koşullarla mücadele etmektedir. Onların işi gerçekten çok zor. Aksaklıkları gördüğümüz bu noktalarda bizler devreye girip okulumuzda yaptığımız çalışmalar gibi bir ucundan tutabilirsek ne mutlu bize. Yiğit Çelik. İmkansız diye bir şey yoktur. Konferansta duyduklarım ve gördüklerim karşısında çok şaşırdım. Açıkçası onlardan böyle başarılar, böyle özgüven beklemiyordum. Benim durumum onlar gibi olsa kendimi bu kadar geliştiremezdim herhalde. Kendilerini olduğu gibi kabullenip eksik olan taraflarını fark ettirmeyecek kadar birikime sahip olan bu insanlara hayran kaldım. Sonuç olarak benim için normal başlayan 19 Nisan Salı günü yaşama dair çok önemli bir ders almamla sona erdi. İmkansız diye bir şey yoktur ve insan ne olursa olsun yaşama bir yerden tutunmalı ve asla bırakmamalı. Damla Sarp. Bakış açım değişti. Engellilere eskiden çok acır, onların çok kötü bir yaşam sürdüklerine inanırdım. Onların çok üzüldüğünü ve yaşama negatif baktıklarını düşünürdüm. 19 Nisan Salı günü gelen engelli konuklar çok pozitif olduklarını göstererek benim yanıldığımı kanıtladılar. Ayrıca engelli insanların yaşamda başarıya ulaşmalarının zor olduğunu düşünürdüm. Bir kez daha yanıldığımı gördüm. Özellikle görme engelli ikiz kardeşlerin söyledikleri şarkı beni çok etkiledi. Görme engellilerin futbol ve satranç oynayabildiklerini ilk kez bu konferansta duydum. Tabii teknolojinin engelliler için sağladığı imkanların yardımı çok büyük. Özge Kocur. Geri kalan bizleriz. Konferansta gördüğüm engellilerin yaptıklarını imrenerek izledim. Konuşmalarından aslında hayatı hiç yaşamadığımı, onların değil kendimin yaşama engelli olduğumu fark ettim. Begüm Kopuz. Azimlerine şaştım. Öncelikle onların azmi ve yaşama tutunma istekleri beni çok etkiledi. Her biri normal insan gibiydi. Ben daha önceden onların her zaman üzgün olacaklarını düşünürdüm ama bu düşüncem değişti. Arek Çerkezoğlu. Onlara acımayın. Bu konferansın bütün fikirlerimi değiştirdiği kanaatindeyim. Onların söylediği bir söz beni çok etkiledi. Bize acımayın. Onlara acımak yerine yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sercan Eren. Daha duyarlı olalım. Bu konferans benim için birçok şeyin de tetikçisi oldu. Bu sayede engellilere bakış açım değişti. Hatta bazı yardım kurumları için gönüllü destek verme kararı aldım. Tüm arkadaşlarımı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Genco Güler. Ben engellileri dilenci, yatalak, kör, hiç dışarı çıkmayan, tekerlekli sandalyesinde oturmaktan başka bir şey yapmayan insanlar zannederdim. Halbuki bu konferanstan sonra bu kavramların kafamızda birdenbire kaybolduğunu gördüm. Zaman zaman gözlerimin de dolduğu bu konuşmalardan çok şey öğrendim. Hayatın diğer taraflarını insan gerçekten de gördükten sonra anlıyor ve inanıyor. Bir şey daha öğrendim ki eğer insanlarda azim, hırs, çalışma arzusu varsa o insanın önüne milyonlarca engel koyun. İnanın ki o engelleri çok rahat bir şekilde geçer ve yoluna devam eder. Doğan Mizrahi. Onlar bizden önde. Toplumumuzda çoğu insan engellilere sanki insan değilmiş gibi bakar, onların yaşama küsmüş, hiçbir sosyal yaşantısı olmayan insanlar olduğunu düşünür. Onlara acırlar. Açıkçası bu konferansı izlemeden önce ben de öyle düşünüyordum. Engelli insanların bu kadar başarılı, bu kadar mutlu ve bu kadar yaşam dolu olabileceği aklıma gelmezdi. Kerim ve Selim'in yaşam öykülerini dinleyip hukuk fakültesini birincilik ve ikincilikle bitirdiklerini, bir de doktora yaptıklarını öğrenince görme engellerinin gerçekte onlar için bir engel olmadığını anladım. Şimdiye kadar izlediğim konferanslar içinde en çok etkilendiğim ve bana bir şeyler kazandıranı bu oldu. Artık anlıyorum ki onların bizden hiçbir farkı yok. Hatta bizden bir adım öndeler. Şebnem Merki. İş adamlarına konferanslar, sayfa 91. Konferanslar sadece okullarla sınırlı kalmadı. Örneğin Sabancı Üniversitesi'nde doçent doktor Oğuz Babiroğlu tarafından düzenlenen ve ekonomik kriz zamanlarında önünü görmeden yönetim başlığında sunulan bir dizi konferansta görmeyen bir insanın gerekli teknikleri kullanarak kendi yaşamını nasıl yönetebildiğini anlattık. Konferansın ana fikri şuydu: görmeyen bir insan özel yöntemler geliştirerek nasıl yolunu bulabiliyor ve yaşantısını sürdürüyorsa, İş adamları da ekonomik kriz dönemlerinde her ne kadar önlerini göremeseler de kendi şirketlerini yönetmek için özel teknikler geliştirebilirler. İlginç bir metafordan yola çıkılarak hazırlanan konferanslara çok sayıda iş adamı ve yönetici katıldı. Bu toplantıları kendimiz için de oldukça farklı ve özel bir paylaşım olarak görüyoruz. Görme engelliler ve spor. Görmeyenlerle bağdaştırılmayan başka bir konu da onların spor yapmasıdır. Her nedense görmeyenlerin spor yapabileceği düşünülmez bile. Oysa her insan gibi görme engellilerin de spor yapmaya ihtiyacı vardır. Hatta denilebilir ki körler için spor yapmak diğer insanlara göre daha da önemli. Çünkü görenler olağan bir takım nedenlerle daha çok hareket eder ve vücutlarının bedensel aktivite gereksiniminin birazını karşılarlar. Bir alışveriş sırasında bile vitrinlere bakarak farkında olmadan uzun yürüyüşler yapabilirler. Oysa görmeyenlerde çevreyi gözlemek için dolaşma arzusu azdır. Onlar özel olarak gezmeyi çok sevenleri hariç, iş, alışveriş ya da ziyaret gibi zorunlu haller dışında ancak kapalı bir yerde uzun süre kaldıkları zaman hava alma ve hareket etme gereksinimi doğduğu için dışarıya çıkarlar. Bu amaçla yapılan hareket genellikle gören bireyleri oranla biraz daha azdır. Buna görme engellilerin bağımsız hareket konusunda gerekli eğitimi almamış olmaları ve bilinçsiz aile etkisiyle evde oturma alışkanlıklarının artmasını da eklersek durumun pek de iç açıcı olmadığını görürüz. Zamanının çoğunu oturarak geçiren körler bir süre sonra omurga eğriliği sorunuyla karşı karşıya kalır. Hareket azlığı yüzünden vücutlarında dolaşım bozuklukları olabilir. Görme engelliler çoğunlukla santral operatörlüğü gibi masa başı işlere yönlendirirler. Son yıllarda görmeyenler arasında bilgisayar kullanımının yaygınlaşması da hareketsizlik riskini artıran etkenlerden birisidir. Körler hangi sporları yapabilir? Sayfa 92. Görmeyenler bazı uyarlamalar yardımıyla birçok sporu yapabilir. Örneğin içinde çıngırak bulunan zilli bir topla futbol oynayabilirler. Körler arasında oynanan futbol maçları ilginç bir haber olarak zaman zaman televizyonlarımızın ekranlarına da yansımaktadır. Futbol körler okullarında da pek yaygındır. Yüzme, halter, jimnastik, gülle ve cirit atma gibi sporların körlere uyarlanması ise çok kolaydır. Körler en yaygın sporlardan olan atletizmin özellikle koşu dalıyla da ilgililerdir. Hiç görme yetisi olmayan kimseler bile önden giden bir rehber sporcunun sesli uyarıları doğrultusunda koşabiliyor. Ayrıca pistin üzerine gerilen iplere takılan ve belediye otobüslerindeki askıları andıran kayışları tutarak rehbere ihtiyaç duymadan koşan kör sporcular da var. Minder güreşi ve bilek güreşi de görmeyenlerin yapabileceği spor dalları arasında. Dağcılık sporunu da es geçmeyelim. Önden giden ve üzerinde çan taşıyan bir rehber eşliğinde ondan gelen sesleri izleyen görme engelli dağcı tırmanışını gerçekleştirebilir. Necdet Turhan adlı görme engelli sporcumuz bu konuda örnek çalışmalar yapıyor. Uluslararası alanda görme engellilerin yarıştığı birçok müsabaka düzenleniyor. Körlerin uğraştığı spor dalları içinde bazı standartlar belirlenmiş. Bu amaçta görmeyenler görme yetisindeki kayıp oranına göre 3 gruba ayrılıyor. Hiç görmeyenler B1, kısmi görme yetisi olanlar B2 ve bunun üzerinde bir derecede görüp de yasal körlük sınırı içinde kalanlar B3 kategorisinde yer alıyor. Yarışmalar bu 3 gruptaki sporcuların kendi aralarında ayrı ayrı yapılarak eşitlik sağlanıyor. Körler ve futbol sevgisi, sayfa 93. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi hiç kuşkusuz ülkemizde de futbol en popüler spor dalı. Doğaldır ki bu popülariteden görmeyenler de nasiplerini alıyor. Öncelikle körler çok iyi birer maç dinleyicisidirler. Maçların sonuçları, dikteki durumları belleklerine yazılıdır. Körler okullarında görmeyen bir çocuğun kendi kendine maç anlatmasına çok sık rastlanır. Gerçekten çocukluk yıllarında futbolu sevip de maç anlatmamış kör sayısı azdır. Radyo ve televizyondaki naklen yayınlarda dinlediği spikerlerin ses ve üsluplarını taklit ederek öyle doğal bir anlatımları vardır ki maçı gerçekten seyrettiklerini sanırsınız. Görmeyen çocukların maç anlatmaları, gönüllerince yapamadıkları bu spora olan özlemlerinin farklı bir dışa vurumudur.